Gençlik Radyosu Hayalin Gücü programından herkese merhaba. Ben Esra Ersoy. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikte sevginin, iyiliğin ve hayalin gücünü keşfedeceğimiz programda sevgili dinleyicilerim, yani yol arkadaşlarım. Hepiniz çok çok hoş geldiniz. Bu hafta da her hafta olduğu gibi hayallerimiz ve kalbimize ışık tutan tutuklarımız için yorulmadan çabaladığımızda her şeyin mümkün olabileceğini deneyimleyeceğimiz bir program olacağına inanıyorum. Bugünkü konuğum psikoterapist, psikodramatist ve yazar Profesör Doktor Bilge Uzun. Konumuzsa içimizde Buda'yı ararken Rumi'yi bulma sanatı. Profesör Doktor Bilge Uzun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde aldığı lisans derecesiyle başladığı kariyerine Berlin Humboldt Üniversitesi'nde burslu araştırmacı olarak devam etmişti. Yüksek lisans tezi olan erteleme ve doktora tezi, ertelemenin yol analizi modeliyle incelenmesi ile tanınan yazarın uluslararası indeksleri ve sosyal bilimler atıf dizisinde taranan uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Son yıllarda tamamladığı ertelemenin kültürler arası karşılaştırılması, İngiltere, Avusturya, Türkiye ve Polonya karşılaştırması çalışması ile The New York Times dergisinde Türk kadın araştırmacı olarak yer almasını sağlamıştır. Uluslararası alanda Ripton Üniversitesi'nde burslu misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Bilge Uzun, çocuk da yaparım kariyerde felsefesiyle akademik kadınlara ilham olmuş ve mindfulness konusunda önemli çalışmaları imza atmıştır. Halen ertelemeye ilişkin devam eden çalışmaları güncel yaklaşımlarla yeni bir boyut kazanmış, son yılların popüler konularından biri olan mindfulness, farkındalık, bilinçli farkındalık ile ilişkilendirmiştir. Bilge Uzun şu anda akademik kariyerini, eğitimlerini, seminerlerini ve yazar kimliğini dolu dolu bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir. O zaman biz de bu dop dolu programa geçmeden önce kemerlerimizi bağlayıp gözlerimizi kapatalım, biraz rahatlayalım ve yalına kulak verelim. Benimki geliyor.
Coşar bu gönül avucumda aşk. Sen bahçenin en güzel goncası, gel yanıma yat. Kaçırır gözlerini kalbine çağırır, bayıla bayıla yandırırsın. Alıcı kuşlar gibi dolaştırıyor hep gülüşün, bakışın, oynayışın. Benim geliyor, o da biliyor, kalbimi yerden yere vuruyor. Ah bir gülüyor, of bir bakıyor, aklımı başımdan hemen alıyor. Benimki geliyor, o da biliyor, kalbimi yerden yere vuruyor. Ah bir gülüyor, of bir bakıyor, bin kere öpsem de yetmiyor. Bu cesur, bu deli hallerin hepsi senden aşk. Gel resmin en güzel boyası, gel omzuma yat. Kaçırır gözlerini kalbine çağırır, bayıla bayıla yandırırsın. Alıcı kuşlar gibi dolaştırıyor hep gülüşün, bakışın, oynayışın. Benimki geliyor, o da biliyor, kalbimi yerden yere vuruyor. Ah bir gülüyor, of bir bakıyor, aklımı başımdan hemen alıyor. Benimki geliyor, o da biliyor, kalbimi yerden yere vuruyor. Ah bir gülüyor, of bir bakıyor, bin kere öpsem de yetmiyor. Kaçırır gözlerini kalbine çağırır, bayıla bayıla yandırırsın. Alıcı kuşlar gibi dolaştırıyor hep gülüşün, bakışın, oynayışın. Benimki geliyor, o da biliyor. Kalbimi yerden yere vuruyor. Ah bir gülüyor, of bir bakıyor. Aklımı başımdan hemen alıyor. Benimki geliyor, o da biliyor. Kalbimi yerden yere vuruyor. Ah bir gülüyor, of bir bakıyor. Bin kere öpsem de yetmiyor.
Güzel şarkının ardından tekrar hoş geldiniz Bilgi Hanım. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Çok çok çok iyiyim. Sizin de güzel açılışınızı dinleyince içim daha çok keyifle coştu. Gerçekten gönlüm açıldı. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz ve bilmeyenler için psikoterapist, psikodramatist kavramlarını biraz daha açabilir miyiz?
Tabii ki. Siz beni öyle güzel tarifledinizki zaten böyle bu benimle ilgili yapılan açıklamaları dinlerken bir taraftan koltuklarım kabarıyor, bir taraftan bir başkası anlatılıyormuş gibi geliyor ama sonra kendime diyorum ki ya evet ya ne güzel şeylere imza atmışım. Çünkü sevgiyle yapılan her iş aslında büyütür, yüceleştirir ve Confucius'un söylediği gibi aslında sevdiğiniz işi yaparsanız asla yorulmuş sayılmazsınız, asla çalışmış sayılmazsınız, hobiniz icra etmiş sayılırsınız dediği gibi ben de hep böyle gittim gerçekten. Sizin de söylediğiniz gibi lisans, yüksek lisans, doktora derecelerimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden aldım. Bu öyle bir yoldu ki, akışta olma hali. Lisans okurken mesela yüksek lisans ve doktora yapacağım, bir akademisyen olacağım demiyordum kendime. Henüz karar vermemiştim. O andaydım, yoldaydım. Türk Hava Yolları'nda çalıştım. Ulusal, uluslararası seyahatlerim o dönemlerde başladı. O zamandan uluslararası vizyonum oluşmaya başladı. Okul bittikten sonra bir ÖTTÜ Koleji'nde bir okulda psikolojik danışman olarak çalışmaya başlarken bir taraftan dedim ki ya hayır, burada bitmemeli. Tamam lisans bitti ama yani lisanstan sonra okumayı durdurmak, araştırmayı durdurmak hiç bana göre bir şey değil. Yani işte mesai usulüyle çalışmak değil benim, gece gündüz sanki bir şeyler öğrenmem gerekiyor. Her güne bir bilgi eklemem gerekiyor diye düşünerekten akademisyen olmaya karar verdim. Seçtiğim konuda ki sizin de söylediğiniz gibi ertelemenin analizini yaptım. Çünkü hepimizde vardır ya bu zamanın gerisinden gelmek. Dolayısıyla ertelemenin öncelikle ne olduğu, nasıl olduğunu inceledim yüksek lisans tezimde. Sonra da yüksek lisanstan sonra doktoraya yapmaya karar verdim. Dediğim gibi hep andaydım, hep yoldaydım aslında bir şekilde. Hiçbir zaman yolun sonuna bakmadım. Yani ben bir gün profesör olacağım gibi hayallerim yoktu. Yani ben mutlu olacağım hayallerim vardı ve sevdiğim işi yapacağım hayallerim vardı her zaman için. Tabii ki yakın vadede planlarınızı yaparsınız ya da uzun vadede kendinize bakmak isterseniz ona uzak tutmak istediğinizi belirlemektir bu. Ama şöyle bir mottom var. Yolun sonuna baktığında yolda olduğun anı kaçırırsın. Mutluluğu ararsan mutluluğu bulamazsın çünkü mutluluk aslında içinde, olduğun yerde. Ama sen bir hedefe odaklanıp da o anda orada olmayı durdurursan, kaçırırsan o zaman zaten o yolun sonu da bir şekilde gelmez. O yol uzar, uzar. Dolayısıyla ben hep içinde bulunduğum zamanın tadına varmaya çalıştım. Bu süre için hem sevdiğim işi yaparak hem potansiyelimi en iyi şekilde kullanmaya çalışarak. Yine şöyle bir metaforum vardır, motom vardır. Çok severim. Karanlıkta araba kullanıyorsunuz. Yolun ışıkları yok. Kıvrılarak giden bir yolda yıldızlar size eşlik ediyor. Eğer çok uzağa bakacak olursanız karanlıkta bir şey göremeyeceğiniz için bu sizi ürkütecektir. Ama farın gösterdiği yere kadar, ışığın göründüğü yere kadar bakarsanız yakın gelecek. Yani önünüze bakacağınız için güvenle ve keyifle yol alacaksınızdır. Dolayısıyla ben de hayatım boyunca farın gösterdiği yere kadar bakmaya niyetlendim hep. Dolayısıyla bu sevdiğim işi yapmak bana hiçbir zaman bir zul gelmedi, işmiş gibi gelmedi. Akademisyen olmak da herhalde bunu gerektiriyor. Yani gecem gündüzüm yoktur genelde. Yani bütün işlerim bittikten sonra diyelim ki 11'de işlerimi tamamladıktan sonra bilgisayarımın karşısındayımdır. Hala yazmaya devam ederim. Çünkü hayallerin gücü, tam da sizin dediğiniz gibi yazmak o kadar keyifli bir şey ki. Hayal ettiğiniz her şeyi kurgulayıp yazıyor oluyorsunuz. Dolayısıyla bu demek oluyor ki aslında sevdiğiniz şeyi yapıyorsanız onu iş gibi görmediğiniz için, onu bir hobi gibi gördüğünüz için zaman kavramı yok onunla ilgili olarak. İşte ertesi gün yapmanız gereken bir iş varsa sabahın 8'inde ona göre bedeninizi programlayıp daha erkenden uyuyorsunuz. Ama eğer ertesi gün yapmanız gereken bir iş yoksa ya da çıkmanız gerekmiyorsa, ki akademisyenliğin çok güzel yanlarından bu birisi, bu bence, o zaman gecenin bir vakitlerine kadar kitabınızı yazabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben bilge, bilgelik yolunda devam ediyorum diye tarifliyorum kendimi. Bu yani erişilmez bir yol bence. Çünkü sürekli olarak öğrenmeye devam edeceğiz. Öğrenmenin ne yaşı, ne zamanı, ne sınırı var diye düşünüyorum. Tıpkı hayaller gibi. Hayal ettiğinizde evren size karşılığını veriyor. Hayallerin gücüyle gerçekten gerçek oluyor bir zaman sonra.
Ne kadar güzel açıkladınız Bilge Hanım. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ve size anlatırken de aslında aklıma bir şu geldi. Ben de hep dinleyicilerime yol arkadaşlarım diyorum. Çünkü tam da sizin dediğiniz gibi aslında ben de hayatta hep bir yolculukta, hep bir öğrenme halinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve böyle onlara aslında yol arkadaşım diyerek bu yolculuğu sürekli hem kendime hem dinleyenlerime de hatırlatmaya çalışıyorum. O yüzden çok güzel açıkladınız. Siz de anladığım kadarıyla zaten hep bir hayatta öğrenci olma halindesiniz, işte yolculukta. O yüzden çok güzel oldu ve söylediğiniz bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Dediniz ki aslında mutluluk aranan bir şey değil. Zaten mutluluk hep sürecin içerisinde var olan bir duygu. Ve bence de öyle. Çünkü bize mesela hep küçükken sorarlardı işte ne olmak istiyorsun büyüyünce falan diye. Ve ben de işte genelde hep değiştirirdim birçok yılda bir, yani 3 yıl şey diyorsam, avukat diyorsam bir sonraki yıl İngilizce öğretmeni falan olurdu. Ama şimdi anlıyorum ki aslında hayatta kendin olabilmek ve mutlu olabilmek, ama bu arayış olarak mutluluk değil. Bu durumu içinde, duygu durumu içinde barındırabilmek dünyadaki en kıymetli şeylerden biri bence. O yüzden bir şey olmaktansa kendin olmak ve mutlu olmak en değerli diye düşünüyorum. Söyledikleriniz de bana bunu anımsattı.
Kesinlikle öyle ve şu an o kadar mutluyum ki kalbim kocaman gerçekten bu karşılaşma sebebiyle ve sizin vesilenizle belki bu birçok kişiye ulaşacak, onlara da temas ediyor olacağız. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını düşünenlerdenim ben de. Mevlana Celaleddin Rumi'nin de dediği gibi hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Tevafuk denilen bir şey var ya, bu kitabımın arkasında da yazan bir çok sevdiğim sözü hatırlatıyor bana. İnsan sonsuz birliğin koynundan kopar ve bir kıvılcım olarak dünyaya gelir. Ve sonra yeniden o birliğe ulaşabilmek için tevafuki vesileler gerekir. İşte bu da bir tevafuki bir durum zannedersem. Çünkü biz sizinle önceden haberleşmiştik. Ama aradan geçen zamanda en uygun zaman bu zamanmış. Şu anda karşılıklı sohbet ediyor oluyoruz. Çok çok teşekkür ederim bunu bana sağladığınız için aynı zamanda da.
Ederim ben de güzel sözleriniz için. Çok güzel hissettim. Dediğiniz gibi her şeyin aslında bir doğru anı var bence de hayatta. O zaman andemken sormak istiyorum Bilge Hanım. Mindfulness, anda kalma sanatı olarak tanımlıyorum. Peki o zaman mindfulness nedir? Mindfulness'ı bilmek ve hayatımızı uygulamak bizim hayatımıza ne sağlar?
Mindfulness, akademik kitaplara baktığınızda aynen şöyle tariflenir. Bilinçli ve yargısız bir biçimde zihni içinde bulunduğumuz ana davet etmek olarak tariflenir. Bana göre bu fark andalık, yani fark etmek ve anda kalmanın birleşimiyle türetilmiş yeni bir kelime. Farkındalıktan farklı olarak fark andalık. Dilimize bilinçli farkındalık ya da yargısız farkındalık ya da sadece farkındalık olarak da çevrilmiş farklı şekilde kullanılıyor. Çünkü mindfulness dediğimizde aslında İngilizce bir terim ve tek bir kelimeyle karşılığı maalesef ki yok. Mind dediğimiz şey, o ilk kısımdaki M-I-N-D, mind zihnimizi tarifliyor aslında. Hemen yanındaki de full, oradaki normalde full dolu anlamına gelir ama orada bir yeni kelime türetebilmek için L'lerden birini atarak tek L'li mindful ve ness olaraktan tariflemişler. İngilizce'de de olan bir kavram değilken aslında orada da türetilmiş bir kelime olarak oluşturmuşlar ve zihnin yargısız ve bilinçli bir biçimde şimdi ve burada da olabilme hali olarak tarifleniyor. Tam bir karşılığı yok dediğim gibi. Yani bir farkındalık değil, bir bilinçli farkındalık, bir yargısız farkındalık değil. Birçok şeyle açıklanabilen bir durum. Şöyle tarifleyebilirim belki, mesela farkındalıkla bana göre fark andalık. Yani mindfulness'ın farkını açıklayabilmek için. Yolda yürüyorsunuz ve zihniniz dalgın. Zihin hep dalar zaten. Yani zihin uçuşur. Geçmiş, gelecek, sürekli düşünceler gelir zihne ki bu çok normal. Eğer bir zihin varsa tabii ki üretecek. Çünkü diğer bedenimizdeki organların fonksiyonlarına devam ederken üretime devam etmeleri gibi zihnin de işlevi düşünce üretmek, düşünceleri sentezlemek, duygunun adını koymak gibi. Dolayısıyla yolda yürüyorsunuz ve zihniniz dalgın, üretiyor, düşünceler geliyor gidiyor. İşte geçmişe, geleceğe dair, bazı yolda gördüklerinize dair. Bu sırada zihniniz dalgın olduğu için bedeninizin bulunduğu yerde değilsiniz. Yani o an, orada, şimdi ve burada, bu bulunduğunuz anda, o anda, oradaki anda değilsiniz. Böyle olunca otomatik pilotta yol almaya devam ederken önünüze bir şey çıkıyor ve siz takılıp düşüyorsunuz diyelim ki. O anda zihin bulunduğunuz yere gelir. Aslında ittirilir. Aslında orada bir acıyla, bir sürü yargılı düşünceyle gelir. Çünkü zihin kopmuş gitmiştir ve siz o sırada bedeninizin bulunduğu yerde olmadığı için onu yargılarsınız. Ay işte ne zaman kendim olabileceğim, yolda da yürüyemiyorsam demek ki zihnim gene uçmuş gitmiş gibi. Bu farkındalık. Çünkü dış bir uyarının etkisiyle, yani bu önünüzdeki çarptığınız taş olabilir, bir korna sesi olabilir, evde zihniniz dalmışken ocakta unuttuğunuz yemeğin kokusu olabilir. Yani beş duyu organıyla aslında bir şekilde zihninizin gittiği yerden, daldığı yerden şimdi ve buradaya getirilmesi farkındalık. Çünkü bu aslında bilinçte yapılmayan bir şey. Kendi bilincimizin, kendi kontrolümüzle yapılmayan bir şey. Ve bu başka duygular ve düşünceleri de beraberinde getirir. Olumsuzluk hissettirir mesela. O anda orada ne olduğunun farkında değilsinizdir. Kalbiniz hızlı hızlı çarpmaya başlar. Zihninizden bir sürü düşünceler gelir. Önüne baksana. Eyvah ocak mesela, ya şu araba bana çarpmış olsaydı gibi bir sürü düşüncelerle gelir, kalbiniz çarpar, huzursuz, olumsuz hissettirir. Hoşa gitmeyen bazı duygularla birlikte gelir. Fakat mindfulness dediğimiz, yani bana göre fark andalık dediğimizde, anı bilinçli fark etmek. Yani zihnimizin daldığını fark ettiğimizde gülümseyerek, nezaketle onu şimdi ve buradaya bir nefesle bedeninizin olduğu yere zihninizi çapalamak suretiyle şimdi ve buradayı hissetmek ve zihnin yönetimini kontrolümüz altına almak. Yani tabii ki zihnin dalmaya, düşünmeye ihtiyacı olacak ama bunun için işte hayal makinesi ya da işte hayalin gücünü kullanaraktan kendi düşüncelerimizin içinde daldığımız, dolandığımız zamanlar olacak. Bu bizim yönetimimizde. Oysa bir toplantı sırasında ya da dersteyken zihnimiz işte bize birinin günler öncesinde, aylar öncesinde söylediği bir şeyin etrafında dolanmaya başladığında bilinçli ve gülümseyerek yargısız bir biçimde şu anda bunun yeri değil, şu an toplantıdayım, daha sonra seninle ilgileneceğim diyerekten aslında onu öteleme becerisi mindfulness bir taraftan. Ama sadece bununla kalmıyor. Bu çünkü farkındalık kısmı, farkandalık kısmı. Bir de değerler kısmı var. Cömertlik, affedici olmak, sevgi dolu nezaket, gönlümüzü olana olacağı açabilmek, hayata keyifle, sevgiyle bakabilmek, minnettarlık, sahip olduklarımızın farkına varabilmek gibi birçok değerler parçası da var mindfulness'ın. Dolayısıyla bunlar bir araya getirildiğinde de bir mindfulness yaklaşımı, mindfulness felsefesi olarak karşımıza çıkıyor. Zen felsefesinden esinlenmiş olduğu söyleniyorsa da ben bir Anadolu kadını olarak, bir Türk kadını olarak bunun bizim kültürümüzde de hala hazırda olduğuna inananlardan biri ve bunun arkasında sapasağlam duran bir akademisyen olarak bunun bir sürü araştırmalarını yapıp bunun bizim kültürümüzde de olduğunu çokça vurgulayanlardanım. Bununla ilgili bilimsel yayınlar yaptım. 50-55'e kadar yüksek lisans ve doktora tezi yönettim. Uluslararası platformlarda, uluslararası akademik toplantılarda bir Türk insanı olarak bizim de kültürümüzde bu var diyerekten bunu savunmak amacıyla konuşmalar yaptım. Hala da yapmaya devam ediyorum. Ve son olarak da bunu bir kitabını yazdım yakınlarda. İlk kitabım aslında bunu biraz daha teorik ve uygulamayla güncel dile aktarılmış şekliydi ama bence şu anda kıymetlisi olan bu da yararken Rumi'yi buldum kitabında hikayeleştirerek bir seyahat romanı olarak karşımıza sunuyor ve neyin ne olduğunu orada aktarıyor diye düşünüyorum.
Teşekkürler. Ben de mindfulness eğitimine katılmış biri olarak böyle şu deneyimi paylaşmak istiyorum. Daha öncesinde mesela bir kuru üzüm yerken, hepimiz gerçi öyleyiz, böyle bir yemeğimizi yiyoruz, o sırada dediğiniz gibi ya ileriyi düşünerek ya da geriyi düşünerek sürekli o anda olmayı aslında bir şekilde ihmal ediyoruz. Ve katıldığım çalışmada aslında şunu fark etmiştim. Yediğim bir kuru üzümü o anda kalarak yediğimde tadı o kadar değişiyordu ki, yani Bilge Hanım, hani kuru üzüm, yani başkaları için de belki ya da bu deneyimi yaşamamış insanlar için çok saçma gelebilir ama o anda yaptığınız şeyle kafanız başka yerdeyken yaptığınız bir şey o kadar farklı hissettiriyor ki, ve dediğim gibi o üzümün tadı bana böyle hayatımda hiç yemediğim kadar güzel gelmişti. O yüzden bence de mindfulness'ı dediğiniz gibi hayatımıza katmak ve uygulamak belki de çok kolay değil ama bunu başarabildiğimiz zaman birçok şeyi değiştiriyor diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle ve öyle güzel ki aslında her sabah yeniden başlıyormuş gibi hayata. Ağzımıza bir lokma bir şey aldığımızda sanki onu ilk kez yiyormuş, hatta ilk kez tadına varıyormuşuz gibi. Ve bu tabii bizi genel olarak etkileyerek, bu sinir sistemimizle beraber, çünkü biliyoruz ki sadece bedenden ve düşünceden oluşmuyoruz, bir ruhumuz da var. Dolayısıyla bunlar bir bütün olarak, bedensel olarak sinir sistemimizi de, beynimizi, beyindeki nöronları, işte oradaki algıları, her şeyi etkileyerekten hayata bakış açımızı değiştiriyor. Yani bu kendi kendimize, kendi içimizde mutluluğu bulabilmek becerisini getiriyor bize. Ve öyle kolay ki gerçekten. Yani ben çok uzun yıllardır mindfulness alanında çalışıyorum. 2013 yılında İngiltere'de ilk kez, 2012-2013 yılında İngiltere'de bulunduğum sırada karşılaşmıştım. Daha öncesinden de bir değişken olarak çalışmıştım ama ilk kez orada hayatıma katmaya başlamıştım. Ve bir zaman sonra bunun bir yaşama sanatı olduğunu keşfettim. Ve bu şey demek değil, ben sürekli mutluyum, işte ben sürekli sağlıklıyım, ben sürekli işte iyi ilişkiler içindeyim, huzur içindeyim anlamına gelmiyor. Hayır, kendini bilmeyi getiriyor. Yunus'un dediği gibi. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır dediği gibi. Birkaç gün öncesinde gerçekten sabahleyin böyle bir tatsız bir rüyayla olumsuz hissettim. Bütün gün bir hüzün halindeydim. Bunu değiştirmeye çalışmadım. Bununla birlikte kaldım. Çünkü hayat gibi inişleri çıkışları var. Hiçbir zaman mümkün değil sürekli mutlu olma hali. Ama şükürler olsun ki hiçbir zaman da sonsuz bir hüzün ve depresif halde kalmıyoruz. Nitekim o gün biraz spor yaptım, bedenimle ilgilenmeye çalıştım, ihtiyacım olan şeyi gözetmeye çalıştım. Akşam çok güzel bir haber geldi. Onlardan bir tanesi de sizin mesajınızı almaktı mesela, hadi röportaj yapalım diye. Sonra dedim ki, evet, demek ki bunun bugünün sancısı da bu güzel haberleri hazırlayacak bir şeymiş kendimi. Ve gerçekten doğrudan yükseldim. Hayata böyle bakmayı öğrendiğimizde olanı olduğu gibi karşılamayı, gönlümüzü ona açmayı öğreniyoruz. Böyle bir duygu yönetimi aslında. Yani mutlu olduğumuzda onun tadına varmak, mutsuz olduğumuzda oradan bir haz almak, bir ders çıkarmak ve yaşamın getirilerinden biri gibi görmek bence bir öğreti. Bu da işte bir farkındalık ve öz farkındalık. Mindfulness ilk etapta bence bunu sağlıyor bize.
Kesinlikle. Çok önemli bir bakış açısı. O zaman Bilge Hanım, bir diğer soruma devam etmek istiyorum. Şimdi de çalışma alanlarınızdan biri olan ebeveynlikten bahsetmek istiyorum. Demin de biraz konuştuk ama farkında ebeveynler olmak ve farkında çocuklar, yani bilinçler, nesiller yetiştirmek mümkün mü? Bunu nasıl başarabiliriz?
Ya çok güzel bir soru. Tabii ki öyle. Yani aslında hepimiz birer ebeveyniz. Çocuklarımız olmasa da birer ebeveyniz. Çünkü toplumda bizden daha hem yaşça ya da bilgice, aşağıda daha küçük olanlara rol model olmamız çok önemli. Fakat Başkalarının iyilik halini sağlayabilmek için kendi iyilik halimize önceliğimizi almamız gerekiyor. İşte ebeveynlikte de tam olarak vurguladığım, önemsediğim şey bu. Ki sadece ben değil, bu alanda çalışan uluslararası düzeyde bütün araştırmacılar, bütün yazarlar, bütün eğitimciler de aynı yönelimlidir, aynı şeyi önerirler. Çünkü sabah uyandığınızda bir yeriniz ağrıyorsa, bedeninizde bir ağrı varsa ya da tadınız yoksa mesela, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, mutluluk, gülücük, sevgiyi dağıtamazsınız. Çok zordur bu, mış gibi olur. Dolayısıyla da aslında önce kendimize de bakmamız gerekir. Tıpkı o tehlike anında önce kendi maskenizi takın dediği gibi. Çünkü bir başkasına bakım verebilmek için kendimize bakım vermemiz gerekiyor. Ve tabii güzellik öğretebilmek için o güzelliği kendi yüreğimizde hissetmemiz gerekiyor. Cebimizde olmayanı başkalarına veremeyiz derim ben hep. Eğer sizin bilmediğiniz, sizin öğrenmediğiniz bir şeyse bunu bir başkasına aktarmanız çok zor. Onun için de yine bebeğinlikte de önce kendi ihtiyaçlarını fark etmek ve kendi ihtiyaçlarını fark edince çocuklarla ya da diğerleriyle daha iyi ilişkiler içinde olmak getirisi diye söyleyebilirim bunu da.
Çok teşekkür ederim. Çok güzel anlattınız. Peki o zaman bir sonraki konuya, ve bu konu benim de aslında çok sorun olarak gördüğüm bir konu. Erteleme. Maalesef genç yaşta şu anda hepimizin müzdarip olduğu bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu erteleme alışkanlığımızdan nasıl kurtulabiliriz diye sormak istiyorum.
Bir kere hemen şunu söylemek istiyorum. Kurtulmak kelimesini kullandığımızda kurtulmamız çok mümkün değil. Çünkü kurtulmak dediğimiz şey aslında bizi bir savaşa davet ediyormuş gibi. Bir mücadeleye davet ediyormuş gibi. Dolayısıyla kurtulmak, başa çıkmak kelimelerini genellikle çokça kullanmamaya gayret ediyorum mindfulness yaklaşımı içinde. Çünkü evet, başa çıkmak dediğinizde bir durumla savaşmaya çalışmak. Ama direndiğiniz şey kılıcı olur. Yani bir şeyle savaşmaya çalıştığınızda bu sefer o da size direnecek ve gittikçe daha zorlaşacaktır. Onun için erteleme davranışını yönetmek dediğimizde, azaltmak dediğimizde onunla, yani aslında erteleyici tarafımızla bir anlaşmaya varmak anlamına gelir. İşte bu ilk adım diyebiliriz belki. Dolayısıyla ikinci kısımda yine mindfulness bakış açısıyla yaklaştığımızda kabul etmek. Öncelikle bir erteleyici olduğumuzu kabul etmek. Bunda bir şey yok. Yargısız bir biçimde kabul etmek. Çünkü ancak bir mesela hastalık, bu bir hastalık değil tabii ki ama bir hastalığınız olduğunu düşündüğünüzde bu hastalığın varlığını ve sizi rahatsız ettiğini, bedeninize zarar verdiğini kabul ettiğinizde ancak onunla ilgili bir tedavi sürecine girersiniz. Dolayısıyla bir davranışta, bir eğilimde, bir örüntüde öncelikle kabul etmemiz gerekiyor ve kendimizi bu davranışı sergilediğimizden dolayı da affetmemiz gerekiyor. Çünkü aslında affetmek o kabulü şefkatle beraber getiriyor. Bir araştırma yapmıştım ODTÜ'de doktora öğrencisiyken, üniversite öğrencileri üzerinde erteleme sonrasında kendini affettiğinde kişi duygusu olumlu duyguya dönüştüğü için döngü değişmeye başlıyor. Ama kendini affetmediğinde, sürekli direndiğinde zaten de olumsuz duyguya sevk ettiği için, kendini değersizleştirdiği için, kendini sürekli yerdiği, eleştirdiği için, zaten zihnini yeniden ana veremediği için yine bir erteleme eğilimi oldu. Zaten beceriksizliği, yapamayacağı, yetersizliği duygularına fazlasıyla kapılıyor ve bu düşüncelerle bağlantılı olarak duyguyu da hissediyor ve gerçekten yapamıyor. Çünkü genellikle ağzımızdan çıkan şey ya da düşündüğümüz şey gerçek olur denir ya, bunu hem bilim insanları türümüzde, kadim öğretilerimizde de vardır bu. Düşüncelerine dikkat et, duygularına dönüşür, duygularına dikkat et, davranışlarına dönüşür, davranışlarına dikkat et, alışkanlıklara dönüşür, alışkanlıklara dikkat et, yaşam biçimine dönüşür dediği gibi aslında. O kadar güçlüdür ki kelimeler, ağzımızdan çıkan şeyler genellikle gerçeğe doğru götürür bize. Onun için ertelemenin bu döngüsü içinde de kabul etmek, fark etmek, tekrarını yapmayacağına dair kendiyle anlaşmaya varmak ve zihni mümkün olduğunca anda tutmak bence en kritik becerilerden diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim. O zaman bu güzel sohbete bir şarkı arası verelim mi? Sertab
Lütfen.
Erener'de O'ya geliyor. Ertelememizi hatırlatan bir şarkı bence. Ve bu şarkıda bütün sevdiğim şarkıları dinlerken içimdeki çocuksu neşemi hissediyorum. Ve bu beni aslında bu çocuksu kelimesi kötü hissettirmiyor. Aksine iyi ve gururlu hissettiriyor. Çünkü çocuksu yanımı yani içimdeki çocuğu koruyabildiğimi, onunla hayat yolunda barışıp kol kola yürüyebildiğimi hatırlatıyor bana. Şimdiki sorum da bununla ilgili Bilge Hanım. İçimizdeki çocukla nasıl barışabiliriz? Ya da sizin tabirinizle kendi büyük halimizdeki egolarımızla oyun oynamaktan mı geçiyor aslında bu çocukluk hali?
Evet, içimizdeki çocukla nasıl barışabiliriz? Ben şöyle düşünüyorum ve kendim de uyguluyorum. Farz edin ki mesela aynı dili konuşmadığınız bir çocuk emanet edilmiş size. 3-5 yaşlarında diyelim ki sevimli. Güzel olması gerekmiyor, sevimli. Çocuk, her çocuk güzeldir zaten ama bıcır bıcır. Bir süre için ona bakmanız isteniyor sizden. Fakat çocuk bazen öyle bir huysuzlanıyor ki ne istediğini anlamıyorsunuz. Bazen çok güzel oyunlar oynuyorsunuz beraber. Bazen sizi rahat bırakıyor, kendi işinizi yapıyorsunuz, o da kendi kendine oynuyor. Ama her durumda ona büyük bir sabır ve şefkatle yaklaşıyorsunuz. Özellikle uyumadığında, yemediğinde, mızırdandığında ona şefkatle neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü belki de aynı dil konuşmuyorsunuz. Bir başka çocuğa ve başkasının çocuğuna şefkat gösterirken aslında kendi çocuğumuzu ihmal ettiğimiz böylelikle açığa çıkıyor. Ve ben her hissettiğim duyguda, zorlukta, o içimdeki çocuğu, aynı dili konuşamadığımız, o sırada neyi olduğunu bana söylemeyen, söyleyemeyen o çocuğun varlığını hissediyorum ve ona temas etmeye çalışıyorum. Bazen mesela onun çok yorulduğu da, biraz işte yürüyüşe çıkmak, gidip bir yerde dondurma yemek ya da işte seyahat etmek gibi ihtiyaçları olduğunu fark ettiğimde onu geziye çıkarıyormuşum gibi hissediyorum. Dolayısıyla beni ben yapan şey aslında o içimdeki çocuk. Ve hep o içimdeki çocukla anlaşma halinde olmaya çalışıyorum. O işte erteleme davranışında ya da zihnimin uçuş anda olmadığı zamanlarda ben onu ikna etmeye çalışıyorum. Şimdi biraz çalışalım, sonra istersen bunu yaparız. Şu anda bunun zamanı değil. Bak, bunu yaptığımızda daha rahat bir şekilde keyif alacağız, eğleneceğiz, gezeceğiz, tamam mı filan gibi böyle. Kendi içimde böyle bir anlaşma içine girmiş gibi hissediyorum. Ve yaşımız kaç olursa olsun, hepimizin içinde bir çocuk var. O çocukları ihmal etmemek gerekiyor. Bunu biraz somutlaştırabilmek için dediğim gibi zihninizde o 3-5 yaşlarındaki halinizi bir değerlendirin, bir düşünün. Ve hala orada duruyor ve emaneti sizsiniz.
Güzel açıklamamız. Bilge Hanım, şimdi aslında süreyi, sizin de zaman şeyiniz var ama bir iki sorum daha var. Nasıl yapalım? İsterseniz burada bitirebiliriz ya da iki sorumu da sorabilirim. Nasıl isterseniz?
Olur, sorabilirsiniz. Ben çok uzatmadan anlatmaya çalışırım.
Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Sizi böyle heyecanlandım konuk alacağım için. Biraz fazla sormuşum, kusura bakmayın.
Gerçi önemli değil.
Tamamdır. O zaman bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Burayı ararken Rumi'yi buldum kitabınızda. Kendi iç dünyasında önemli bir dönüşüm yaşayan akademisyen Süveyda, mindfulness öğretisinin çıkış noktasını özümsemek için yaptığı Nepal yolculuğuyla başlayan hikayesini, bu da Mevlana'ya uzanan felsefi bir portre çizmesini konu alıyorsunuz. Kısaca içsel bir arayışın hikayesini de konu alıyorsunuz diyebiliriz. Peki Buda'yı ararken Rumi'yi buldum kitabını yazarken içsel motivasyonunuz neydi?
Ay, ne kadar güzel özetlediniz öncelikle ya. Çok teşekkür ederim. Yani bize yazarlık eğitimlerinde hep şey söylenir. O koca kitabı, 360 sayfalık kitabı bir paragrafla, bir cümleyle hatta özetleyecek olsan ne olur diye. Böyle ben kıvranır kıvranır dururum. Bir sürü detaylar gelir aklıma. Şimdi buradan duyduğumda çok iyi geldi. Bu bunun kaydını çok rica edeceğim ben de. Çünkü yazıya dökeceğim gerçekten.
Tabii ki. Çok teşekkürler.
Şöyle, profesörlüğümü aldıktan sonra, özellikle 2-3 sene önce kadar profesörlüğümü aldıktan sonra yönelimimi biraz akademiden topluma dönüştürmek istedim, çevirmek istedim. Çünkü akademik yayınlar, akademik kitaplar yaptığınızda bu sadece belli bir kesime hitap ediyor. Oysa bilgiyi işlemleyerek, hikayeleştirerek yazdığınızda, çalıştığınızda bu tüm topluma iyi geliyor ya da işte onlara hitap ediyor. Dolayısıyla akademik çalışmalarımı tez öğrencilerime, yüksek lisans doktora öğrencilerime devrederek, ben onlara süpervizyon vererek, tabi ders sayımı da biraz daha azaltarak yönelimi biraz daha yine bu bilginin toplum diliyle birleştirilerek aktarılmasını seçtim. Onun için bunu biraz daha deneyimleyerek insanlara bu bilgiyi kendi dilimden, kendi ağzımdan, kendi hikayelerimden vermeyi arzu ettim. Çıkış noktam gerçekten de mindfulness yaklaşımının aslında Zen felsefesinden ya da Buda'dan mı gelip geliyor olmadığıydı. Çünkü ben buna inanmıyordum aslında. Bu Mevlana'da, Mevlana Celaleddin Rumi'nin öğretilerinde de olan birçok beceri Budizm'den geliyor şeklinde, Budizm temelli diye aktarılıyordu. Tam da bunun için bulacağım ben Buda'yı diyerek yola çıktım. Ve orada içsel yolculuğum içinde bir taraftan da kendi deneyimlerimi, çünkü bir başımaydım Nepal'de, Katmandu'da. Tek Türk olaraktan çıktım, oraya gittim. Sonra bir manastırda 10 gün kadar kaldım. Benim manastır tabii ki misafir etti. Orada Türk vardı sağ olsunlar ama O içsel yolculuğumda hep beni bıraktılar ve kendim öğrenmeye gayret ettim. Kitapta bütün bunlar hikayeleştirerek, tabii ki kurgulanarak da anlatılıyor. Yani yazarlık eğitimlerinde şöyle der, eğer kendi hayatınızı olduğu gibi aktarırsanız bu bir biyografi olur. Ama eğer gerçek zemininde bir hikaye oluşturursanız, bir kurgu yaparsanız o zaman bir romana dönüşür. Bu da bir seyahat romanı. Orada yaşadıklarımla birlikte sonra oradan dönerken Hindistan'da birkaç şehre uğrayarak en sonunda Türkiye'ye döndükten sonra da Konya'da biten bir roman. Ama tabii ki kurgusal dediğim gibi Buda'yı ararken Rumi'yi buldum derken aslında Buda'da ararken Rumi'yi de buldum gibi bir ifade de veriyor. Ama ben bunu biraz daha herkese de hitap edebilmesi için orada gerçekten bir Rumi ve de hani orada Rumi isminde birisiyle de karşılaşma hikayesi falan da ekledim. Dolayısıyla benim çıktığım bu yolculukta bana çok şey öğretti ve bir akademisyen olmanın verdiği o bilgiyi aktarma ihtiyacıyla birlikte de birçok bilgiyi giydirdim içine. Daha hızımı alamayıp 50 tane ders koydum. Ders 1, ders 2, ders 3 bunlar hep şeyler, teorilerden alıntılar ya da işte daha önceki düşünürlerden, hem Anadolu düşünürlerinden hem antik Yunan'a varana kadar filozofların düşünürlerinden konuyla bağlantılı olarak oraya aktardığım ders. Buda'yı ararken ders 1, Buda'yı ararken ders 25 derken sonra Rumi'yi buldum ders 40 falan şeklinde devam ediyor. Çok çok çok seviyorum kitabı ve beni yazarken de edit ederken de inanılmaz etkilemişti. Böyle şey dedim, hatta aklıma sürekli o geliyor, gülüyorum. Dostoyevski Anna Karenina'yı yazarken evindeki çalışanlara demiş ki lütfen beni rahatsız etmeyin. Evindeki çalışan kız da Dostoyevski'nin kitabını yazdığı kapının önüne yemeğini bırakıyormuş. Birkaç gün yemeğini oradan almadığını fark edince eşi dostu haber vermiş ve kapıyı açıp içeri girmeleri gerektiğini düşünmüş. Çünkü başına bir şey geldi diye düşünmüş. Eş dost toplanmış ve kapıyı açtıklarında içeride Dostoyevski'yi cenin pozisyonunda durmuş, ağlarken bulmuşlar. Bakmışlar ne oluyor diye, Dostoyevski kafasını kaldırmış ve demiş ki Anna Karenina öldü. Yani bu aslında kendi yarattığı bir karakterin ölmesinden ne kadar etkilendiğini gösteriyor yazarın. Ve buna çok inanıyorum. Bunu gördükten sonra, bunu duyduktan sonra kendimi yadırgamamaya başladım. Çünkü ben de o kadar çok etkilendim ki son bölümü okurken her okuduğumda ağladım. Hatta şimdi yeni kitabımı yazıyorum. Size birkaç birkaç dakika önce bahsettiğim, o 2-3 gün önce hissettiğim o olumsuz duygu dediğim çok büyük olasılıkla yeni kitabımda yazdım. Böyle hazin hikayeydi. Dolayısıyla da kitap yazmak aslında bir hikaye oluşturmak ve bu hikayeye toplumun hikayesi. Yani bu hikayeleri ben bir distopya yazarı değilim. Ben de bir sosyoloji araştırması, psikoloji araştırması, sosyal psikoloji araştırmacısı olarak toplumda insanları acıtan yaraları hikayeleştirerek vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla da gerçekten çok hazin. Onun için herkese okumasını öneriyorum ve hatta herkesin bana bununla ilgili geri bildirim vermesini de çok arzu ederim.
Çok teşekkürler Bilge Hanım. Ben de herkese gerçekten tavsiye ediyorum ve şu anda böyle sizin o süreci anlatırken ben de sizinle birlikte yaşadım. Eminim ki dinleyenler de yaşayacaktı. Aslında burada şeyi anlıyorum. Kitabın sizden bir parça. Siz ayrı kişiler değilsiniz. O verdiğiniz örnek zaten. O yüzden ne kadar güzel, bu kadar böyle kendinizden bir parçayı vererek bunu böyle başka kişilere aktardığınız için teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Şimdi sırada benim ve yol arkadaşlarımın çok sevdiği bir bölüm var. Biliyorsunuz ki istikametimiz her zaman hayalistan. O yüzden şimdi size çok kısa, eğlenceli birkaç soru soracağım. Şu andaki en büyük hayaliniz nedir ve bu hayale ulaşmak için ne yapıyorsunuz?
Ben de hazırlanmadığım yerden geldim. En büyük hayalim yazar olmak, ama böyle kitapları çok okunan, mesela ben Elif Şafak'ın hayranıyım ya da Ahmet Ümit'i de çok severim. Böyle şimdi henüz üçüncü kitabımı yazıyorum. Tabii bir akademisyen olduğum için çokça kitap bölümlerim falan var ama bu edebiyat alanında yeni yeniyim. Yazar olmak ve bununla ilgili olarak anı biriktiriyorum, seyahat ediyorum, yaratıcılığımı geliştirebilmek için bir sürü hikayeler topluyorum, çalışmaya devam ediyorum.
Harika, çok güzel. Peki hayat felsefesi haline getirdiğiniz ya da hiç unutamadığınız bir cümle var mı?
Hayat sen bitti dediğin yerde başlar.
Çok güzel. küçük Bilge'm, çocukluğumuzda konuşabilseydin ne söylemek isterdiniz küçük Bilge'ye?
Aferin kız derdim ona muhtemelen. Çünkü böyle biraz, bilmiyorum ki, biraz böyle masum geçti. Bir memur bir ailenin çocuğu olarak böyle işte o çok da aşırı da başarılı olmayan falan bir sıradan bir kız çocuğu olaraktan. Öğretmen olacağım ben, dünyayı gezeceğim ben falan derdim. Hem öğretmen oldum, hem dünyayı geziyorum, gezdim bir sürü ülke. 40 ülkeye, 120 destinasyona gitmişim şimdiye kadar. Ve seyahatlere de devam ediyorum, çok seviyorum çünkü. Ve hayalleri olmayanın gerçekleri olamaz derdim ona. Hayal et, gerçek olsun.
Kesinlikle.
Hayal ettiği gerçek oldu çünkü.
Kesinlikle, çok güzel. Peki son olarak sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı?
Hayır ama bir yorum yapmak istiyorum, katkıda bulunmak istiyorum sizin ve programınızla ilgili olarak.
Tabii ki.
İnsanı insana eşleştiren kişi, aracı kişi o iki insandan çok daha kıymetlidir. Çünkü o iki insanın en güzel özelliklerini alır ve dünyaya sunar, etrafındakilere sunar. Ve bu aslında sizin vizyonunuz, sizin öngörünüzden kaynaklı bir durumdur ve aydınlatan şey aslında sizin ışığınızdır. Şu anda benim bir vesileyle herhangi birine temas edecek bir ışığım ya da bir duygum varsa bunun doğrudan kaynağı sizsiniz. Çok teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için ve bu teması sağladığınız için.
Çok teşekkür ederim. Ben de güzel sözleriniz için çok mutlu etti beni. Davetimi kabul ettiğiniz, dediğiniz gibi aslında bu ışığın yayılmasına hepimiz bir vesileyiz, siz de ben de. Ne kadar güzel böyle dinleyenler de o buldukları ışığı başkasına yayarsa ben de çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Benim için bu program tam olarak içimizde Buda'yı ararken Rumi'yi bulma sanatını gerçekleştirdiğimiz çok güzel bir program oldu. Sizin de kitabınıza geçen çok sevdiğim bir sözle programı bitirmek istiyorum. Bir şaman öğretisi şöyle der: doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içmez. Ağaçlar kendi meyvelerini yemez. Güneş kendisi için batmaz. Ay kendisi için parlamaz. Çiçekler kendisi için kokmaz. Toprak kendisi için doğurmaz. Rüzgar kendisi için esmez. Bulutlar yağmurlarda ıslanmaz. Doğanın anayasasında ilk madde şudur: her şey birbiri için yaşar. Birbiri için yaşamak doğanın kanunudur. Çok teşekkür ederim Bilge Hanım. Bu sözden sonra da aslında demin o sizin söylediğiniz ışık verme, ışık saçma duygusunu da bu söz beni çok güzel anlatıyor. Evet sevgili yol arkadaşlarım, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Her hafta Perşembe günü saat 14'te Gençlik Radyosu'nda buluşmak dileğiyle ve her zaman dediğim gibi biz bir yolculuktayız bu programda ama daha da önemlisi hayatta ve bu yolculukta yolu sevgi, iyilik olan herkesin, hepimizin yolu çok güzel olsun. Her zaman çiçekler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Son şarkı bu hafta benden Canım Aleme gelsin. İlkar İbrahimgil'den Hakkında Her Şeyi Duymak istiyorum geliyor.